Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 21.
Fakat Rey tarafına bir kervan yollama fırsatı bulabilirsek, Metsufer bize 6 ay daha yetecek erzak rahatlıkla gönderebilir. Önemli bir noktaya değindin dedi Ebu Ali ve bunu not etti. Abdülmelik lafa karıştı. Hemen kaleye kapanmamızın pek uygun olmayacağını sanıyorum. Türk öncülerini güçlü bir akınla perişan edebiliriz. Hele bir de Metsufer gerçekten de bize takviye birlik gönderirse. Sultanın esas ordusu henüz çok uzaklarda. Tahmin edileceği gibi bu plan genç subaylar üzerinde büyük etki yarattı. Sakın aceleci davranmayalım diye uyardı Ebu Soraka. Unutmayın ki kalede kadınlar ve çocuklar var. Savaşı kaybedersek onların hali ne olur? Gerçek bir savaşçının kadınları ve çocukları düşünmemesi gerektiğini söylememiş miydim size diye bağırdı İbrahim, öfkelenerek. Unutma ki kalede yakınları olan tek kişi ben değilim diye karşılık verdi Ebu Soraka. Bu sözlerle açıkça Hasan'ın kızlarına gönderme yapıyordu. Dahi İbrahim öfkeyle dudaklarını ısırdı. Size çok iyi bir tavsiyede bulunayım dedi el-hekim gülerek. Kadınları ve çocukları develerle eşeklere yükleyerek Metsufer'e yollayalım. Kervan da dönüşte bize gerekli gıda maddelerini getirir. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Hem kalede işe yaramaz boğazları beslemekten kurtuluruz, hem yakınlarımız için endişelenmemize gerek kalmaz. Hem de kervan yolun yarısını boş olarak gitmek zorunda kalmaz. Zekice bir düşünce dedi Ebu Ali, bunu da not etti. Bir anda ateşli bir tartışma başlamıştı. Hep bir ağızdan eksiklerin ne olduğuna kafa yoruyor ve görev dağılımı yapıyorlardı. Nihayet Ebu Ali toplantıyı bitirdi. Komutanlara nihai kararları beklemelerini emrettikten sonra Hasan'ın kulesine gitmeye davrandı. Aradan geçen zaman zarfında eski reisten saraydaki ani görev değişikliğinin nedenleri üzerine detaylı bilgi almıştı Hasan. Çünkü hala saray çevreleri ile yakın ilişkiler içindeydi. Özellikle genç hanım Sultan Türkan Hatun'un veziri Tacül Mülk onun sağlam bir haber kaynağıydı. Melikşah eski karısının kendisine doğurmuş olduğu Berk Yaruk'u tahtın resmi varisi ilan etmişti. Genç adam henüz 20 yaşındaydı ve Hindistan sınırındaki Asi derebeylerinin ayaklanmalarını bastırmakla meşguldü bu anda. Genç hanım sultan onun yokluğunu fırsat bilerek 4 yaşındaki oğlu Muhammed'i İran tahtının resmi varisi yapmak üzere faaliyetlere başlamıştı. Nizamül Mülk bu planın en koyu muhaliflerindendi. Sultan ise bazen genç ve güzel karısının büyüsüne kapılıyor, bazen de vezirini dinlemeyi tercih ediyordu. Başvezir halifenin ve bütün sünni kesimlerin kendisini destekleyeceğini düşünüyordu. Hanım sultan ise Nizamül Mülk'ün tüm düşmanları, hatta onun gözden düşmesini dört gözle bekleyen herkes tarafından şiddetle destekleniyordu. Hanım sultanın veziri ise sünni kesimlere karşı denge unsuru oluşturmaları için başlarında Hasan'ın bulunduğu Ali taraftarları ile ilişkiler kurmuştu. Saraydaki bu iktidar kavgası Hasan'ın ekmeğine yağ sürüyordu. Hanım sultanla bir anlaşma yapmıştı. Ona davasını tüm İran'da destekleyeceğine söz vermişti. Tacül Mülk ise Türkan Hatun'un hükümdarı sakinleştirerek kuzeyde olup bitenlere göz yummamasını sağlaması için elinden gelen her şeyi yapacaktı. 2 yıl boyunca Türkan Hatun ve veziri yeminlerini tuttular. Nizamül Mülk İsmail hareketine karşı ne zaman bir şeyler yapmak istese Türkan Hatun ve Tacül Mülk sultanını yumuşatmaya çalışarak vezirin bu isteğinin sebebinin Hasan İbni Sabbah'a karşı duyduğu kişisel öfke olduğu konusunda ikna ediyorlardı. Zaten sultan da bu tür şeyleri işitmeyi arzu ediyordu. Tahtın varisi sonunda daha çok nizamın fikrine eğimli olduğu için bu konuda karısına ve vezirine destek vermek, dengeyi sağlamak açısından işine geliyordu. Fakat Ebu Fazıl'ın getirdiği haberler tüm dengeleri altüst etmişti. Nizamül Mülk Hüseyin Alkeyni'nin Tüm Hüzistan bölgesini Hasan'ın adına ayaklanmaya teşvik ettikten sonra tüm kuvvetlerini Ruzgunbadan kalesinde toplamayı kafasına koyduğunu öğrenmişti. Bu tehlikeli bir şeydi. Er veya geç Hasan ile kesin bir hesaplaşmaya girmesi gerektiğini biliyordu. Bu nedenle son kozlarını da oynayarak sultanı ikna etmeye çalıştı. Çok yıllar önce Hasan'ı işe yaramaz bir dalgacı olarak takdim etmeyi başarmış, bununla da yetinmeyerek kendisini, sarayın vezirini yerine getirmek istediği için her türlü dalavereyi çevirebileceğine inandırmıştı sultanı. Nizamın sözlerinin ve çevirdiği dolapların etkisinde kalan sultan, gazaba gelerek Hasan'ı saraydan kovmuştu. Bu arada Hasan'ın başarılarını küçük görmek gibi derin bir yanılgı içine düştüğünün farkında değildi. Sultanın bu yanılgıya düşmesine neden olan Nizam ise durum tehlikeli bir hal almaya başlayınca sultana gerçekleri anlatmaktan başka bir çaresi kalmadığını anladı. Efendisinin önüne diz çöken yaşlı adam Hasan'a yaptığı haksızlıkları ve arkasından çevirdiği dolapları bir bir anlatarak aslında Hasan'ın son derece yetenekli bir devlet adamı olduğunu itiraf etti. Sultan öfkeden bembeyaz kesilmişti. Önüne diz çökerek günah çıkartan yaşlı adamı tek kelime etmeden ayağıyla iterek odasına çekildi. Kısa bir süre sonra ise başvezirin görevden alınarak yerine geçici olarak hanım sultanın muhasibinin atandığı açıklandı. Nizam vezir rütbesinde kalmıştı ama İsmail hareketini en kısa zamanda dünya yüzünden silme emri acele ve kesin olarak yerine getirmesi gerekiyordu. Bütün bu gelişmeler sonunda hanım sultan, veziri, müttefiklerine yardım etmekten vazgeçmişlerdi. Çünkü nasıl olsa en tehlikeli düşmanları gözden düşmüştü ve sultanı etkileyebilmek için kimsenin yardımına ihtiyaçları kalmamıştı. Bu heyecanlı gelişmelerden sonra hükümdar kız kardeşini ve kocasını yani halifeyi ziyaret etmek üzere Bağdat'a gitmişti. Kafasında çok önem verdiği bir plan kurmuştu. Türklerin sultanının yani kendisinin kız kardeşinin halifeye doğurduğu oğlan çocuğunu ileride hilafet makamına oturtmaya karar vermişti. Bu kararı uygulamak için elinden geleni ardına koymamaya hazırdı. Ebu Ali rapor vermek için geri döndüğü zaman Hasan Ebu Fazıl'dan sarayda dönen son entrikaları en ince ayrıntısına kadar öğrenmişti. Şimdi de tüm dikkatini adamlarının düşüncelerine vermek istiyordu. Büyük dâinin sözlerini bitirmesiyle birlikte odanın içerisinde bir ileri bir geri dolanmaya başlamıştı. Durumu dikkatle değerlendirdiği her halinden belliydi. Nihayet Ebu Ali'ye dönerek emretti. Tahtanı al ve yaz. Büyük dâi yere bağdaş kurdu. Tahtayı sol dizine koydu ve kamış kalemi mürekkebe batırdı. Hazırım İbn-i Sabbah. Hasan yazdıklarını okuyabilmek için adamın sol omuz başına dikildi ve gerekli yerlerinde açıklamalar yaptığı emirlerini yazdırmaya başladı. Türk süvarilerini karşılama konusunda diye başladı Abdülmelik Haklı. Kendimizi kaleye kapamakta acele etmemeliyiz. Belli bir bölgede onları pusuya düşürerek yok edeceğiz. Bu arada Mesufer'in kısa zamanda takviye birlikler göndermesini sağlamak zorundayız. Ebu Ali sultanın öncülerini karşılayacak birliğin komutanlığını sen yapacaksın. Minüçer kalenin savunması ile ilgilenecek. Meydan savaşlarını sevdiği için bu hiç hoşuna gitmeyecek ama kalenin savunmasını emin ellere teslim etmek zorundayız. Gereksiz yere beslemek zorunda olduğumuz ve bize yük olan kadın ve çocukların kaleden ayrılması son derece önemli. Abdülmelik hepsini karanlık basmadan develere yüklemiş olsun. Yatsı namazından önce kervanın yola çıkmış olmasını istiyorum. Mesufer iyi kalpli birisidir. Hoşuna gitse de gitmese de bu baş belalarını iyi karşılayacağından eminim. Bu arada ona acilen bir haberci yollayarak neler olup bittiğini haber vermeliyiz. Mümkün olduğu kadar çabuk ihtiyacımız olan erzakı hazırlamalı ve bize gönderebileceği tüm adamları yola çıkarmalı. Zaman kazanmak için kadınları ve çocukları her türlü işte çıkarabiliriz. Sen ne dersin dostum Ebu Fazıl? İnce bir gülümsemeyle reise bakıyordu. Ben de Abdülmelik'in kervanı ile birlikte yola çıkacağım diye cevap verdi eski reis. Dünyada hiçbir kuvvet sultanın ordusu geldiği zaman bu fare kapanında bulunmamızı sağlayamaz. Tavsiyelerimiz bir işe yaramadı. Görevimi yerine getirdim. Şimdi yapmayı düşündüğüm tek şey henüz vakit varken ortadan toz olmak. Kararını çok beğendim dedi Hasan gülerek. Yanındaki muhafız birliğinde kervanın güvenliğini sağlayacak yeteri kadar adam var. Böylece Abdülmelik yanına fazla adam almak zorunda kalmayacak. Dönüş yolu için Metsufer kervana birkaç tane muhafız verirse yeterli olur. Haremimizdeki kadınlara iyi bakacağı konusunda ona güveniyorum. Sonra tekrar Ebu Ali'ye döndü. Çabuk Rutbar'a bir haberci gönder. Buzruk Ümide her şeyi olduğu gibi bırakarak buraya gelmesini emrediyorum. Ona ihtiyacım var. Ne yazık ki Huzistan çok uzakta. Hüseyin Alkeyne'nin buraya vaktinde yetişmesi mümkün değil. Fakat onu durumdan haberdar etmek gerekir. Çünkü burada gelecek kuşakları hayrete düşürecek şeyler olacak. Sanki kendi kendine gülüyor gibiydi. Kısa bir sessizlikten sonra reise döndü. Bana kalırsa bir zamanlar İsfahan'da olduğu gibi beni hala deli sanıyorsun. Çünkü 30 bin askerin kaleye sığınmış bir avuç adama saldırmak üzere olduğuna şahit olacaksın. Fakat bir zamanlar Bedir Savaşı'nda Muhammed'e yardım eden meleklerin şimdi de bize yardım etmek için etrafımızda toplandıklarını görmüyorsun. Şaka yapıyorsun, her zamanki gibi şaka yapıyorsun diye karşılık verdi Ebu Fazıl acı bir gülümsemeyle. Şu anda şaka yapacak durumda olduğumu mu sanıyorsun yoksa eski dostum dedi Hasan neşeyle. Diyelim ki biraz üstü kapalı konuşuyorum ama size bir sürpriz hazırlıyorum. Öyle bir sürpriz ki gözlerinize ve kulaklarınıza inanamayacaksınız. İmanın nelere muktedir olduğunu ispat edeceğim sizlere. Bir süre daha emirlerini yazdırmaya devam etti ve Ebu Ali'ye dönerek söyleyeceklerini bitirdi. Herkese üzerlerine düşen görevler konusunda gereken bilgileri en ince ayrıntısına kadar ver. Gönderilecek habercileri sen seç ve buyrukları hazırla. Abdülmelik yola çıkmadan önce kızlarımı bana getirsin. İşlerini bitirdikten sonra birliği topla ve sultanın bize savaş açtığını söyle. Talebelere yarın sabah için hazırlanmalarını söyle. Fedailik imtihanına girecekler. Sınavı başaramazlarsa bir daha asla ikinci bir hak tanınmayacağını söyleyerek korkut onları. Akşama doğru ise onları Cem evinde topla ve onları törenle fedai yap. Bu dünyadaki yaşamlarında gördükleri en önemli ve kutsal tören olsun bu. Aynen Kahire'deki törende izlediğimiz gibi. Açıkça anladın mı beni? Evet İbn-i Sabbah. Hasan iki ihtiyarın gitmelerine müsaade etti. Yastıkların üzerine uzanarak bir süre verdiği emirleri düşündü. Önemli bir şey unutmadığına emin olunca gönül rahatlığıyla huzurlu bir uykuya daldı. Birlik hala kızgın güneş altında avluda bekliyordu. Askerler üstlerinin büyük önderin köşküne girdiklerini görmüşlerdi. Aradan epey zaman geçmişti. Sabırsızlıklarını bastırmakta oldukça zorlanıyorlardı. Talebeler ise kışlanın önünde iki sıra halinde dikiliyorlardı. Şerefli bir büyüğü karşılama görevinin kendilerine verildiği için kendileriyle gurur duyuyorlardı. Onlar da sabırsızlanmaya başlamışlardı. İlk olarak Süleyman sessizliği bozdu. İçeride neler olup bittiğini çok merak ediyorum. Belki de lanet olası eğitimden yakında kurtulacağız. Niye? Zor mu geliyor artık diye alay etti Yusuf. Talebelerin dudaklarından bir gülümseme geçti. Bana öyle geliyor ki diye karşılık verdi Süleyman. Asıl sen koca göbeğinin erimesinden korkuyorsun. Yoksa korktuğun davulların gümbürtüsüyle boruların sesi mi? Dur bakalım, inşallah yakında düşmanın karşısına çıkarız. O zaman göreceğiz. İlk kim saldıracak düşmana? Sen şüphesiz değil mi? Hiç sanmıyorum doğrusu. Ama savaş esnasında çok korkacak olursan sırtımın arkasına saklanmana müsaade edebilirim. Kesin tartışmayı diye karıştı İbn-i Tahir. Henüz ortada hiçbir şey yok. Eğer bir sineğe dönüşebilseydim, gidip onların neler konuştuklarını dinlerdim diye hayal kurmaya başladı Übeyde. Bana kalırsa bir sineğe dönüşmeyi asıl düşman göründüğü zaman arzu edeceksin diye alay etti Süleyman. Eğer düşmanı alt etmek için uzun bir dil gerekiyorsa, şüphesiz en büyük kahraman sensin. Sultan bile senin çenene katlanmaktansa tahtından feragat etmeyi yeğe tutar. Dur bakalım, birkaç gün sonra kimin çenesi, kimin kılıcı uzunmuş göreceğiz nasıl olsa. Onbaşı Abuna önlerinden geçiyordu. Yürürken onlara seslendi. Hava ısınmaya başladı gençler. Sultanın birlikleri üzerimize yürüyor. Kimseden çıt çıkmadı. İçten içe duydukları korku yerini yavaş yavaş coşkuya ve çılgınca bir sevince bırakıyordu. Nihayet diye bağırdı Süleyman. Tüm ruhuyla bağırdığını herkes işitmişti. Birbirlerine baktılar. Gözleri ve yanakları alev alev yanıyordu. Gülümsüyorlardı. Gözlerinin önünde kahramanlıkları, başarıları, ölümsüzlüğü hak edişleri geçiyordu. Lanet olsun, daha ne kadar bekleyeceğiz diye patladı Süleyman. Yerinde duramıyordu artık. Yeter artık, zındıkları gebertelim. Abuna iki adamın eşliğinde avludan geçti. Ellerinde üç atın dizginlerini tutuyorlardı. İki siyah savaş atı ve Ebu Ali'nin küçük atı. Birisi fısıldadı. Seydun'a konuşacak. Saflarında bir mırıldanma oldu. Ne? Kim dedin? Seydun'a. Kim dedi bunu? Beyaz at Ebu Ali'nin ve siyah atlardan biri yüzbaşıya ait. Peki üçüncüsü? Köşkün kapısının önündeki muhafızlar silahlarını kaldırarak hazır ola geçtiler. Büyük dâi ve diğer liderler dışarı çıktılar. Ebu Ali, yüzbaşı ve dâi İbrahim demin getirilen atlara bindiler. Diğer liderler ise kendi bölüklerinin başına geçerek askerlere gözlerini büyük önderin sarayına dikmelerini emrettiler. Ebu Ali ve iki refakatçisi atlarını avlunun ortasına kadar sürdüler. Sonra büyük dâhi elini kaldırdı. Bir anda ölüm sessizliğine bürünmüştü ortalık. Büyük dayı üzengilerinin üzerinde ayağa kalkarak yüksek sesle konuşmaya başladı. İsmaililer, müminler, Allah'ın ve büyük önderimizin aşkına imtihan ve karar vakti geldi. Büyük önderimize ve şehitlerimize duyduğumuz bağlılığı ve teslimiyeti ispat edeceksiniz. Sultanın emri üzerine işkencesi başı köpek oğlu köpek Arslan Taş 30 bin adamıyla üzerimize yürümektedir. Amacı hak yolunda yürüyenleri sonsuza dek ortadan kaldırmaktır. Birkaç güne kadar kalemizin dibinde borularının sesini işitecek ve Abbasi köpeğinin siyah bayrağının dalgalanmasını seyredeceğiz. Bu yüzden efendimiz adına size bu andan itibaren gece gündüz bölüklerinizde hazır vaziyette beklemenizi emrediyorum. Bu emre karşı gelenler hain olarak kabul edilip ölümle cezalandırılacaklardır. Toplanma borusunun çalışını işittiğiniz anda zaman geçirmeden burada toplanmalısınız. Üstleriniz size gereken emirleri vereceklerdir.
Ayrım sonu.